Ayrım 5. Hava kurşun gibi ağır. Hıfzı Topuz. Sayfa 55. Cemal Paşa ile tanışma. İttihatçıların ünlü liderlerinden eski Bahriye Nadiri Cemal Paşa o dönem Moskova'daydı. Sovyetlerin kendisini ayırdığı koca bir köşkte oturuyordu. Cemal Paşa, Nazım'ın da Vala'nın da babalarının yakınıydı. Onların Moskova'da olduklarını öğrenince ikisini de akşam yemeğine köşke davet etti. Bizimkiler bu daveti kabul ettiler. Cemal Paşa, genç şairleri sevgiyle karşıladıktan sonra ''Burada bir sıkıntınız olursa bana bildirin. Ben babalarınızın dostuyum, sizin de amcanız sayılırım.'' dedi. Paşa görkemli bir sofra hazırlatmıştı. Havyardan şampanyaya kadar her şey vardı. Oturdular, aralarında tatlı bir sohbet başladı. Cemal Paşa, gençlere komünizmin ne kadar sakıncalı olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Nazım ise Sovyet devriminin coşkusu içindeydi. Öyle kolay kolay pes edecek durumda değildi. Cemal Paşa'yı ve arkadaşlarını Osmanlı Devleti'ni dünya savaşına sürüklemekle suçluyor ve bunları söylemekten çekinmiyordu. Ona göre Cemal, Enver ve Talat Paşalar on binlerce insanın ölümüne sebep olmuş ve devleti batırmışlardı. Cemal Paşa bir yandan kendini savunuyor, bir yandan da Nazım'ın devrimci düşüncelerine karşı çıkıyordu. Sonunda Paşa soğukkanlığını yitirerek, ''Nazım,'' dedi. Şayet eski durumum olsa ben seni astırır, dar ağacının altında ağlardım. Nazım'ın buna yanıtı acımasız oldu ve paşaya şöyle dedi. Aramızdaki fark şu ki paşa, ben seni astırır ama altında ağlamazdım. Nazım ile Cemal Paşa bir daha görüşmediler. Sovyetler o dönemde neden Cemal Paşa'yı Moskova'da görkemli bir şekilde konuk etmişti? Yalnız Cemal Paşa mı? Enver Paşa, Doktor Nazım, Halit Paşa ve küçük Talat da o dönemde Rusya'daydı. Eğer Mustafa Kemal'in giriştiği İstiklal Savaşı başarıya ulaşmasaydı, Sovyetler onları Anadolu'ya gönderecekti. Demek ki İttihatçıları Mustafa Kemal'i alternatif olarak barındırıyorlardı. İstiklal Savaşı başarıya ulaşınca bu plan iflas etti. Nazım'ın evlenmesinden uzun bir süre sonra Vala da Moskova'da bir evlilik macerasına girişti. Üniversitenin en güzel kızı, amatör solist, dansöz Anna Mikhailovna'yı gözüne kestirdi. Kızın çok geniş bir folklor kültürü vardı. Bundan çok etkilenen Vala bu olayı şöyle anlatır. Bir gün üniversite kulübünde Anna'nın yanına oturdum. Dudaklarımda bir gülümsemeyle kıza sizinle bir şey konuşmak istiyorum dedim. Maksadımı sezinledi. Buyurun diye iri siyah gözleriyle baktı. Dışarı çıktık. Puşkin heykelinin önünden geçtik. Strasnoy manastırının arkasındaki parka doğru sessizce yürüdük. Garip bir kadere doğru yürüyorduk. Çünkü bu talebe arkadaşım meğer ilk karım olacakmış. Anna, benim kızım Süreyya'nın annesi oldu. Nazım artık Moskova'da tanınıyordu. 1922'de Sovyetler Birliği Komünist Partisi'ne üye olmak için başvurdu ve kabul edildi. Ünlü rejisör Meyerhold'un hayranıydı. 1923 Nisan'ında onun 25. sanat yılının ve rejisörlüğünün kutlanması için büyük bir toplantı düzenlendi. Nazım da sahneye çıkarak Yaşasın Meyerhold şiirini Türkçe okudu. Şiir Rusça'ya çevrildi ve Nazım uzun uzun alkışlandı. 1924'te Lenin'in ölümü Nazım'ı çok etkiledi. Lenin'i hiç görmemiş olduğuna üzülüyordu. Tabutunun başında nöbet bekledi. Ustamızın Ölümü adlı şiiri yazdı. Türkiye'ye ilk dönüş İstanbul, İzmir. 1924 Temmuz ayında Nazım Türkiye'ye dönmeye karar verdi. Vala ile bir sohbet sırasında ben gidiyorum dedi. Nereye? Türkiye'ye. Ne oldu böyle birdenbire? Gördüğümüz tahsil yeter. Politikaya atılmalı, haksızlıklarla savaşmalıyız. Görmüyor musun dünyanın durumunu? Bir an önce biz de bu savaşa katılmalıyız. Bizim topluma karşı sorumluluğumuz var. Burada böyle kalamayız. Bak, Ahmet Cevat ve Şevket Süreyya yurdu döndü. Sıra bizde. Ben dönemem. Tahsilimi mutlaka tamamlamalıyım. Başladığım işi yarım bırakmak istemiyorum. Nazım'ın kararı kesindi. TKP eylemlere girişiyordu. Kavganın dışında kalmak ona ağır geliyordu. İki arkadaş birbirine veda ettiler ve Nazım 1925 başlarında İstanbul'a döndü. Babası Modaburnu'nda bir evde oturuyordu. Kız kardeşi Samiye, bir gün öğle üzeri bakkala gitmek üzere tam evden çıkacağı sırada bir de baktı. Kapının önünde iri yarı bir adam kollarını açmış, ''Samiye, kardeşim!'' diye bağırıyor. Samiye ağabeyine coşkuyla sarıldı. Birlikte merdivenlere çıktılar. Hikmet Bey de oğlunu görünce sevinç çığlıkları attı. Kucaklaştılar. Babası, ''Nazım,'' dedi. ''Bundan sonra seni hiçbir yere bırakmam. Şuradan şuraya gidemezsin. Yetti artık. Hep birlikte oturacağız.'' ''Evet baba, gitmeye hiç niyetim yok. Bundan sonra hep beraberiz.'' Sami'ye bütün akrabaları haber verdi. Akşamüstü hepsi evi doldurdu. Bir bayram havası yaşanıyordu. Nazım heyecan içinde Moskova serüvenini anlattı. Gül bir sesle bağırarak şiirler okudu. Ev inim inim inledi. O koskoca dev adam konuştukça dinleyenler de coşuyordu. Neler yapmak istediğini anlattı. Gazete ya da dergi çıkaracaktı, tiyatro açacaktı, filmler yapacaktı, halka sosyalizmi anlatacaktı. Babası, oğlum dedi, bu kadar karpuz bir koltuğa sığmaz. Nazım kollarını geniş geniş açarak, sığar baba dedi, sığdıracağım. Nazım İstanbul'dan ayrılalı 4 yıl olmuştu. Anlatacağı ne kadar çok şey vardı. Yakınlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyordu. Heyecandan içi içine sığmıyordu. Siyasal etkinliklere atılmak için de sabırsızlanıyordu. İlk işi 1919'da Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkasını kurmuş olan Doktor Şefik Hüsnü Deymer ile temasa geçmek oldu. Parti 1924'te kapatılmış ve yöneticiler Amele Teali Cemiyeti'ni oluşturmuşlardı. Şefik Hüsnü ve arkadaşları 1921'in ikinci yarısında Aydınlık Dergisi'ni çıkarmaya başlamışlardı. Derginin yazı işleri müdürü Sadrettin Celal Antel'di. Nazım İstanbul'a döner dönmez emperyalizme karşı devrimci bir gazete olan Aydınlığın kadrosunda yer aldı. Sömürülen insanların torunlarını gündeme getiren gazetede Nazım yazıları ve şiirleriyle sömürü düzenine beryansını ediyordu. Onun yanı sıra o günlerde çıkan Orak Çekiç gazetesinde daha aktif bir göreve getirildi. Gazetenin ilk sayısının köprüde dağıtımını üstlendi ama hiç sokakta gazete satmamıştı. Bu işi yadırgıyordu. Bir arkadaşı Kasımpaşa'da gazete satacaktı. Gazeteleri yüklenerek Bağbali'den köprüye geldiler. Nazım arkadaşına 5 dakika yanında dur ne olursun dedi. Korkuyor musun? Ne korkusu? Orak Çekiç, yeni çıkan Orak Çekiç diye bağıramayacağım galiba. Utanıyor musun? Onun gibi bir şey. Hiç satıcılık yapmadım. Ben yaptım mı? Babam işportacı mıydı? Kızma yahu, sesimin nasıl çıkacağını bilmiyorum. Paşazadesin oğlum, paşazade. Arkadaşı paketten bir gazete alarak bağırmaya başladı. Orak Çekiç yazıyor, son haberleri yazıyor. Köprüden geçenlerin hiç umurunda değildi. Kimse aldırmıyordu. Nazım da paketten bir gazete alarak başladı haykırmaya. Orak Çekiç, Orak Çekiç. Yine kimse ilgilenmiyordu. Yazıyor, bütün dünya işçileri birleşiniz diyor. Orak Çekiç. O sırada iyi giyimli bir adam, ver bakalım bir tane, dedi. Nazım sevinçten uçacaktı. Adamın boynuna sarılmak geçti içinden. Gazeteyi alan adam parayı uzatınca Nazım büsbütün şaşırdı. Para alacağını hiç düşünmemişti. Nazım'ın şaşkın bakışları karşısında adam, sıkılma oğlum, dedi, alışırsın. Gençliğimde Paris'teydim. Sosyalistler de sokaklarda böyle senin gibi gazete satarlardı. Yasasın, jures diye bağırırdık. Nazım rahatladı, durmadan bağırıyordu. Orak Çekiç, Orak Çekiç. Bereket, az sonra köprüden geçen işçiler ilgilendiler de gazete alanlar çoğaldı. Kasımpaşa'ya giden arkadaşı akşam üzeri köprüde Nazım'ın yanına geldi. Koltuğunun altında hiç gazete kalmamıştı Nazım'a. Nasıl gidiyor diye sordu. Paket hafifledi mi? Nazım övünerek tam 45 gazete sattım dedi. O da bir şey mi oğlum? Ben 225 tane sattım. Nazım İstanbul'a dönmeden önce Türkiye'de önemli olaylar yaşanıyordu. Cumhuriyet'in ilanı sırasında Mustafa Kemal'in çevresine toplanmış olan bazı komutanlar ve ünlü kişiler örgütleniyor ve yeni bir parti kurmaya hazırlanıyorlardı. Bunların başında Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Rauf Orbay ve Adnan Adıvar gibi milli mücadele kahramanları vardı. Bunlar 1924 sonlarında hükümete güvensizlik oyu verdiler. Halk Partisi'nden ayrılanlar da oldu. Bu muhalefet topluluğu 17 Kasım 1924'te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası adında bir partinin kurulması için İçişleri Bakanlığı'na başvurdular. 10 gün sonra parti kuruldu. Başkanlığa Kazım Karabekir, ikinci başkanlığa Rauf Orbay ve Adnan Adıvar, genel sekreterliğe Ali Fuat Cebesoy getirildi. 28 milletvekili de partiye katıldı. Derken Ankara'da Halit Paşa olayı yaşandı. Bir gün Büyük Millet Meclisi'nde Deli Halit denen Halit Paşa ile Ali Çetinkaya, Kılıç Ali ve Salih Paşa arasında tartışmalar devam ederken Deli Halit silahına sarıldı. Kel Ali denen Ali Çetinkaya daha önce davranarak Halit Paşa'yı vurdu. Deli Halit birkaç gün sonra 13 Şubat gecesi öldü. Meclise geçen bu olay büyük tartışmalara yol açtı. Derken Doğu'da Nasturi ayaklanması çıktı. Onun ardından da 13 Şubat 1925'te Şeyh Said İsyanı. Bu isyan, Kürtçülük hareketinin devamı niteliğindeydi. Bağımsız bir Kürt devletinin kurulması isteniyordu. İngilizler de bu eylemi destekliyorlardı. Şeyh Said, Nakşibendi Şeyhi olduğu için isyan Cumhuriyet'e karşı dinci bir eylem olarak yorumlanıyordu. Bu olay, hükümet değişikliğine yol açtı. Başbakan Fethi Okyar, görevden ayrılarak yerini İsmet İnönü'ye bıraktı. Bunun ardından da Takrir-i Sükun kanunu çıkarıldı. Biri ayaklanma bölgesinde, biri de Ankara'da iki istiklal mahkemesi kuruldu. Kısa zamanda isyan bastırıldı, asiler idam edildi. Ne var ki basın özgürlüğü de bu olayda büyük bir darbeydi. Birçok gazete ve derginin yayınına son verildi. Terakkiperver fırka da kapatıldı. Yine bu olaylarla ilgili olarak Aydınlık ve Orak Çekiş dergileri de yasaklandı. Oysa Orak Çekiç o günlerde Şeyh Said isyanına karşı hükümeti destekliyordu. Ameliyat-ı Âli Cemiyeti'nin yayınladığı 1 Mayıs Nedir başlıklı bir broşür dolayısıyla da cemiyetin yöneticileri Sadrettin Celal, Şevket Süreyya ve arkadaşları gözaltına alındılar ve Ankara İstiklal Mahkemesi'ne verildiler. Nazım da aranıyordu. Devrimcilerin duruşmasına 10 Ağustos 1925'te Ankara'da başlandı. 4 gün süren duruşma sonunda sanıklar 10'ar yıl hapse mahkum oldular. Mahkemeye getirilemeyen Doktor Şefik Hüsnü, Nazım Hikmet ve Hasan Ali Ediz'in de 15'er yıl ağır hapsine karar verildi. Peki Nazım o günlerde nerede gizleniyordu? İzmir'de. Çünkü Ameliyat-ı Âli Cemiyeti'nin orada şubesini kurmak için İzmir'e gönderilmişti. Nazım orada Şimendifer İşçileri Cemiyeti 2. Başkanı'nın evine kapanıp kalmıştı. Gündüzleri hiç ışık almayan bir yerde saklanıyor, geceleri de gizli toplantılara katılıyordu. O sıralarda gazeteler İzmir'de Kuduz salgınından söz ediyordu. Sokaklarda köpekler öldürülüyor, ısırılanlara aşı yapılıyordu. Herkes Kuduz telaşı içindeydi. Nazım'ı da bir köpek ısırmaz mı? Köpek ortalarda yoktu. Nazım'ın da hastaneye gidip aşı olması gerekiyordu ama nasıl gidebilirdi? Hastanede mutlaka onu tanıyanlar çıkar ve polise ihbar etmez der miydi? Köpek acaba Kuduz muydu? Kuduz'sa Nazım da kuduracaktı. Kabus. Hastaneye gitse yakalanacak ve 15 yıl hapis yatacaktı. Felaket. Hava kurşun gibi ağırdı. Bir süre sonra gizlendiği evden ayrılarak başka bir devrimcinin evine sığındı. Sonra da kudurarak ölümü göze alıp İstanbul'a kaçtı. Annesinin evinde saklandı. Bir an önce yurt dışına kaçmayı düşünüyordu ama nasıl? Her şeyden önce sokakta tanınmaması için bir şeyler yapması gerekiyordu. Annesine, "Sen makyaj yapmasını iyi bilirsin," dedi. "Süslendiğin zaman yüzün nasıl değişiyor? Bana da öyle bir makyaj yap ki kimse beni tanımasın. Biliyorsun, yakalanırsam 15 yıl yatacağım. Suçum ne? Adam mı öldürdüm? Vatanı mı sattım? Yol mu kestim? Kız mı kaçırdım? Devleti mi soydum? Çaresi yok, kaçacağım." Celile Hanım oğluna hak verdi. Makyaj malzemesini eline alarak büyük bir sanatçı becerisiyle Nazım'ın yüzünü boyadı. Saçlarını yeni bir biçime soktu. Kaşlarını kalınlaştırdı. Gözlerinin altını morarttı. Alnına kırışıklıklar çizdi. Oğlunu bir tayfa kılığına soktu. Nazım yepyeni bir kişilik kazanmıştı. Artık kimsenin onu tanımasına imkan yoktu. Arkadaşları gerekeni yapmış, onun Karadeniz'den kaçmasını sağlayacak bir taka bulmuşlardı. Taka, Nazım'ı Mühürdar kıyılarında bekleyecekti. 1925 Eylül'ünün sıcak bir gününde Nazım annesiyle vedalaştı, merdivenleri ikişer üçer atlayarak kapıya geldi, sokaktan geçenlerin uzaklaşmasını bekledi. Satıcıların da geçmediği bir anda evden fırlayarak doğru Mühürdar kıyılarına koştu. Taka onu kararlaştırılan yerde bekliyordu. Takacılar Nazım'ı tanımakta güçlük çekmediler. Nazım ikinci kez Sovyetler Birliği'ne kaçıyordu. Türkiye serüveni topu topu 9 ay sürmüştü. Moskova ve ikinci evlilik. Nazım Moskova'ya döner dönmez Vala'yı aradı. Vala o sıralarda karısı Anna ile Budelya ormanında şirin bir evde kalıyordu. Tatlı bir aşk yaşamının mutluluğu içindeydi. İki dost orada eski günlerin heyecanını yaşadılar. Sonraki aylarda da Nazım fırsat buldukça Vala'nın evine giderek dostuyla uzun uzun sohbet etti. Nazım o günlerde Ehram adlı bir piyes üzerinde çalışıyor, tiyatroya ağırlık veriyor, ayrıca şiir de yazıyordu. O dönemde Moskova'da önemli olaylar oluyordu. Troçki'nin yön verdiği muhalefete Zinoviev ve Kamenev adlı ünlü Bolşevikler de katılmıştı. Ama 14. kongrede Troçkiciler yenilgiye uğradılar ve Troçkicilik rejime ihanet sayıldı. Nazım Moskova'dayken Doktor Şefik Hüsnü'nün başkanlığındaki Türkiye Gizli Komünist Partisi örgüde canlılık kazandırmak amacıyla 1926'da Viyana'da bir konferans düzenlenmesine karar vermişti. Nazım da toplantıya çağrılanlar arasındaydı. Konferansa kimler katılmıyordu ki? Başkan Şefik Hüsnü, Genel Sekreter Vedat Nedim Tör, Hamdi Şamilov, Mustafa Börklüce ve o dönemin bütün ünlü komünistleri. Nazım Hikmet, İsmail Bilen, Hasan Ali Ediz de Moskova'dan Viyana'ya gittiler. Toplantı çok tartışmalı geçti. Vedat Nedim Tör ile Şevke Süreya bu konferansın ardından partiden uzaklaştılar. İstanbul Emniyeti gelişmeleri uzaktan dikkatle izliyor ve komünistleri yakalamak için fırsat kolluyordu. Nazım Moskova'ya döndü. Bir yandan KUTB Üniversitesi'nde ders veriyor, bir yandan da tiyatro ile ilgileniyordu. Ertuğrul Muhsin de o sıralarda Moskova'daydı. Tiyatrodaki gelişmeleri birlikte izliyorlardı. Nazım o dönemde çeşitli etkinliklere de katılıyordu. Vala ise KUTB Üniversitesi'ndeki eğitimini tamamlamıştı. Artık Moskova'da yapacak işi kalmadığı kanısındaydı. Nazım'a ters düşüyordu. Çünkü Nazım için amaç sosyalist devrimdi. Bu yolda edebiyat ve sanat alanında işler yapmak istiyordu. Diploma umurunda değildi. Uzun bir tartışma sonunda Nazım, Vala'nın dönüşünü kabul etmek zorunda kaldı. Belki de dostunun Türkiye'de sosyalist devrim için çalışacağını umuyordu. Vala'nın eşi Anna ise asla Türkiye'ye yerleşmek niyetinde değildi. Bir süre ayrı yaşamaya karar verdiler. Bir de kızları olmuş, adını Süreyya koymuşlardı. Vala eşi Anna'yı ve kızını Moskova'da bırakarak 1926 ortalarında İstanbul'a döndü. Önce kısa bir süre Vakit Gazetesi'nde çalıştı. Sonra iki arkadaşıyla birlikte bir çeviri bürosu kurdu. Bu iş tutmadı. Bir süre sonra bir arkadaşı ona limanlara dolaşacak bir gemide düzenlenen bir sergide çevirmen ve temsilci olarak çalışmasını önerdi. Vala gezilere bayılırdı. Öneriyi kabul etti. İşin onu en çok heyecanlandıran yanı da geminin Leningrad'a uğramasıydı. Orada eşini, kızını ve Nazım'ı görecekti. Nazım'a bir kart atarak Leningrad'a geleceğini bildirdi. Nazım arkadaşını göreceğine çok sevindi. Herhalde birbirlerini anlatacak çok şey vardı. İşini gücünü bırakıp ilk trenle Leningrad'a gitti. Karadeniz adlı vapurun 17 Eylül'de limanda olması bekleniyordu. Polis ve gümrük işlemlerinden sonra heyetten birkaç kişiyle birlikte Vala gemiden indi. Nazım rıhtımda sabırsızlıkla bekleyenler arasındaydı. İki eski dost özlemle kucaklaştılar. Rıhtımdaki bir birahaneye giderek sessiz bir köşeye oturdular. Nazım, "Anlat Vala," dedi. "Seni hangi rüzgar, hangi dalgalar buraya attı? Hiç beklemiyordum. İstanbul Ticaret Odası'nın düzenlediği bir gezide temsilci olarak görev aldığını yazmışsın. Marksist Vala'nın İstanbul tüccarları arasında ne işi var, anlayamadım. Gazetelerde doğru dürüst bir iş bulamadım. Çeviri işinde çalışıyordum. Beni İstanbul Ticaret Odası'nın Türk ürünlerini dışarıya tanıtmak için düzenlediği bu gezici sergiye çağırdılar. Gemiden Vakit Gazetesi'nin röportaj yollama olanağı da çıktı. Geminin Leningrad'a uğrayacağını duyunca hemen bu işi kabul ettim. Fena mı ettim? Yoksa kim bilir bir daha ne zaman, nerede buluşacaktık? Nazım için bu büyük bir düş kırıklığı oldu. Vala artık eski Vala değildi. Ne diyeyim, iyi etmişsin, dedi. Hem sana anlatacağım başka şeyler de var. Ankara'dan gelen haberlere göre, bir iki ay sonra Gazi Cumhuriyet'in 3. yıl dönümü dolayısıyla bir af çıkaracakmış. Sen de bundan yararlanacaksın. Yurda dönersin, yine birlikte oluruz. Nazım yıllar sonra bu buluşmayı şöyle anlatacaktı. Leningrad'da Vala'yı karşıladım. Kılığı kıyafeti mükemmeldi. Leningrad ona ölü bir kent gibi görünüyordu. Kutsal kabul ettiğimiz düşüncelerden kopmuş olması benim için büyük bir darbe oldu. Üzüntüden hastalandım ve 3 ay hasta yattım. 1926 yılında Nazım'ın yaşamında önemli rol oynayan bir olay şair Mayakovski ile tanışması oldu. Nazım'ın ilk başlarda kaldığı otelde iki kız kardeş vardı. Şura ve Lyola. Bu kızlar Nazım'a büyük yakınlık gösterdiler ve şairi odalarına çağırdılar. Nazım odada gür sesli, iri yarı, geniş omuzlu, kafası ustura ile tıraş edilmiş bir adamla karşılaştı. Şura bu kişiyi Nazım'la tanıştırdı. Nazım'ın o dönemde Rusçası çok kötü olduğu halde hemen dost oldular. Meğer bu kişi Mayakovski'ymiş, şiirlerini okudu. Nazım bunları güçlükçe anlıyordu ama şiirleri gördüğünde şairin basamak biçimindeki dizeleri çok ilgisini çekti. Onun şiirleriyle Nazım'ınkilerin ortak yanları vardı. Şiirlerdeki lirik ve eleştirel yaklaşımlar ile siyasal ögelerin ağırlığı, ikisi de tribün şairiydi. Yani kitlelerin önünde bağıra bağıra şiir okumayı seviyorlardı. Nazım, Mayakovski'den çok şey öğrendi ama onu asla taklit etmedi. Nazım, Mayakovski ile ilk kez halkın karşısına şiir okumaya çıktığı zaman korkuyordu. Mayakovski kendisine, "Korkma," dedi. "Nasıl olsa anlamayacaklar." Nazım büyük bir heyecanla durmadan yeni şiirler yazıyor ve Moskova'da çeşitli eylemlere katılıyordu. Ama yurdundan uzakta kalmanın da acısını duyuyordu. Hani bir fırsat çıksa kendini yine İstanbul'a atacak ve halkına ışık tutmaya çalışacaktı. Ancak Türkiye'deki gelişmeleri izlemekten de geri kalmıyordu. Nusret'in gidişinden 2 yıl sonra Nazım, Yelena Yurchenko adında bir Rus kızıyla yakından ilgilenmeye başladı. Kısaca Lena dediği bu kız kendisinden birkaç yaş büyüktü, çok okuyan, hoş bir kızdı. Ne var ki anarşizmi benimsemişti. Nietzsche hayranıydı. Bu eğilimi Nazım'a ters düşse bile ondan vazgeçemiyordu. Çok iyi dost oldular. Aralarındaki bağlar birdenbire gelişti. Lena, 30 yaşına kadar insanlık için önemli şeyler yapmak zorundayım. Yapamazsam intihar ederim diyordu. Nazım'ın resim yapmaya da zorladı. Sık sık birlikte oluyor ve bol bol tartışıyorlardı. Lena'nın bilinçli ve dirençli havası Nazım'ı etkilemişti. Bunalımlı bir gününde Nazım, Lena'nın evine giderek "Gel seninle evlenelim," dedi. "Bu bir dostluk bağı olacak. Sen istemedikçe sana el sürmeyeceğim." Lena bu öneriye hayır diyemedi. Onu seviyor ve üzmek istemiyordu. O akşam sabaha kadar ideolojik konuları tartıştılar. Sabah Nazım sevgilisine "Haydi gidelim," dedi. "Nereye?" "Nikah dairesine, evleneceğiz." O sabah nikah dairesine gittiler. Nazım, ilk eşi Nusret Hanım'ın uzun bir süre önce ülkeden kaçtığını, bir daha kendisinden haber alamadığını ve boşanmış sayılmaları gerektiğini belirttikten sonra evlenmelerine izin verildi. Bu birliktelik 1926'dan 1928'e kadar yaklaşık 2 yıl sürdü. Nazım, annesine, babasına ve kardeşi Samiye'ye Lena ile çekilmiş fotoğraflarını yolladı. Onlar da bu kızı çok beğendiler ve Nazım'a yakıştırdılar. İşte o sıralarda Nazım'a İstanbul'dan bir çağrı geldi. Parti 1928 Mayıs'ında bir kongrenin toplanmasına karar vermişti. Komintern de böyle bir kongrenin toplanmasını istiyordu. Merkez Komitesi'ne aday gösterilenler arasında İsmail Bilen ile Nazım da vardı. 5. ayrımın sonu, sayfa 66.